Ayrım 14 Tekerlekler Arthur Hailey Sayfa 149 İster kara ister beyaz insanlardaki kabadayılık ancak bir deri kalınlığındadır. İşte Rory Knight da yüreğinin ta derinliğinde korkuyordu. Akılsızca kızdırdı, beyaz polisten korkuyordu. Düşüncesizce nefretinin kendisini dikkatsizliğe yönelttiğini anlamıştı. Hapishaneye dönmekten korkuyordu. Bir daha hüküm giyerse bunun çok uzun süreli olacağı %100'dü. 3 kere hüküm giymiş, 2 kere hapse girmişti. Bundan sonra ne olursa olsun artık affedilmeyeceğini biliyordu. Cezaevi düzeninin insanı nasıl bir hayvanca umutsuzluğa ve alçalmaya düşürdüğünü ancak Amerikalı bir zenci bilebilir. Tutuklulara çoğunlukla kötü davranış gördükleri ve ıstırap çektikleri bilinirse de hiçbir zaman kara derilerinki kadar sürekli ve yaygın olamaz. Bazı cezaevlerinin ötekilerden daha iyi ya da daha kötü oldukları da doğrudur. Ama bu cehennemin bazı bölümlerinin öteki bölümlerinden 10 derece daha soğuk ya da sıcak olduğunu söylemek gibi bir şeydir. Hangi cezaevinde olursa olsun zenci, alçaltma ve hareketin alışılmış bir şey, dayağınsa dışarı çıkmak kadar olağan olduğunu bilir. Tutuklu, Rory Knight gibi gerek doğuştan ve gerekse yıllarca süren gıdasızlıktan zayıf birisi ise ceza ve ıstırap çok daha büyük olur. Genç zencinin bu korkusunun yanı sıra bir de polisin odasını ararsa marihuana bulacağı korkusu vardı. Kendisi pek az içerse de satışını yapardı. Geliri azdı ama hiç olmasa yiyecek sağlamanın bir yoluydu bu. Birkaç ay önce cezaevinden çıktığından bu yana hiçbir iş bulamamıştı. Polisin kendisini tutuklaması için marihuana yeter de artardı bile. İşte bunun için o gece Rory Knight bir yandan izleniyor muyum diye şüpheyle çevresine bakarken bir yandan da marihuana paketini boş bir arsaya fırlatıp attı. Şimdi artık günü gününe yaşamak için pek az da olsa bir fırsatı varken bunun sona erdiğinin farkındaydı. İşte bu farkına varış ertesi gün zenci polisin kendisine verdiği kartın buruşukluklarını düzeltip otomobil şirketinin şehrin içindeki işçi bulma acentesine gitmesine sebep oldu. İçinde hiçbir umut yoktu. Bir şeye inanmak için hiçbir nedeni olmadan o kadar çok yaşamıştı ki aklı umut denilen şeyi kavramaktan çok uzaktı. Başka yapacak işi olmadığından gitti oraya. 12. sokağın yakınlarında olan yapı şehrin o kesimindeki bütün yapılar gibi yıkılmaya yüz tutmuş, pencerenin camları kırık, birkaç penceresine soğuktan korunmak için tahtalar çakılmış, dökülen bir yerde. Az bir süre öncesine kadar terk edilmişti. Şimdi bile kaba saba onarılmasına ve boyanmasına rağmen çürümesi devam ediyor, orada çalışanlar günün birinde damın başlarına çöküp çökmeyeceğini düşünüp duruyorlardı. Ama bu eski tip yapıyla ona benzeyen başka 2 yapının önemli bir görevleri vardı. Burası otomobil şirketlerinin işçi bulma ileri karakollarıydı. Bu program Detroit gösterilerinden sonra başlamış olup şehrin o kesiminde yaşayan ve o güne kadar işe alınamaz diye bir kenara atılmış olan çoğunluğu zenci büyük bir grup insanı işe almayı hedef tutuyordu. Buna otomobil şirketleri öncülük etmişler, ötekiler de onları izlemişlerdi. Şüphesiz otomobil şirketleri amaçlarının iyilik yapmak olduğunu belirtmişler ve işe alma programları başladığı andan beri halkla ilişkiler kısımları işverenlerinin halkı ne kadar düşündüklerini göklere yaymak fırsatını bulmuşlardı. Daha şüpheci gözlemciler otomobil dünyasının korktuğunu söylüyorlardı. Bir kısmı da ayaklanmaların böldüğü şehrin yıkıntılarından çıkan dumanın 1967'de General Motors binasını sardığını ve alevlerin yaklaştığı zaman zencilere bir çeşit kamu hizmeti garantisi verildiğini söylemişlerdi. Bunların söyledikleri doğru çıkmış, yalnız ilk işe başlayan Ford olmuştu. Nedenleri ne olursa olsun 3 noktada herkesin tek bir kanısı vardı. Bu işçi bulma programı çok yerindeydi. 20 yıl önce başlatılmış olması gerekirdi. 1967 ayaklanması olmasaydı hiç de başlatılmayabilirdi. Bütün hatalarına ve bozukluklarına rağmen program başarılı oluyordu. Otomobil şirketleri işe alış standartlarını düşürünce eskiden iş bulamayanların bir kısmını tutmaya başladılar. Tahmin edilebileceği gibi bazıları kof çıkıyorlarsa da şaşkınlık verecek sayıda insan bu gözden çıkarılmışların sadece bir fırsata ihtiyaçları olduğunu ortaya koyuyordu. Rolly Knight işe alınmak için başvurduğu zaman işverenler de iş isteyenler de çok şeyler öğrenmişlerdi. Kadınlı erkekle 40 kişiyle birlikte bir odaya alındı. Oturdukları iskemleler iş adayları gibi çeşitli boylarda ve biçimlerdeydi. Ama adayların ortak bir yanları vardı. Hepsi zenciydiler. Aralarında pek konuşmuyorlardı. Rolly Knight bir saat bekledi. Bunun yarısından çoğunda uyukladı durdu. Normal olarak bomboş günlerini geçirmekte kendisine yardım eden bir huydu bu. Sonunda görüşme bölmelerinden birine girdiği zaman karşısında oturan görüşmeciye bakarken esniyordu. Orta yaşlı yuvarlak yüzlü bir zenci olan görüşmecinin sırtında koyu renkli bir gömlekle spor bir ceket vardı. Kravat takmamıştı, dost bir tavırla "Beklemek insanı yoruyor değil mi?" diye sordu. "Babam bana insan oturduğu zaman odun yararken yorulduğundan daha çok yorulur" derdi. "Çok odun yardırdı bana böyle" diyerek. Rolly Knight karşısındaki adamın ellerine baktı. "Son zamanlarda pek odun yarmışa benzemiyorsun" dedi. "Haklısın. Bak bir şey daha öğrendik. Sen çevrene dikkat eden ve düşünen bir insansın. Ama odun yarmakla mı ilgileniyorsun yoksa onun kadar güç olan başka bir işle mi?" "Bilmem." Rolly neye kapılıp da buraya geldiğini düşünüyordu. Az sonra sabıkası olup olmadığını soracaklardı. İşin sonu gelecekti. "Ama sen buraya iş aradığın için geldin. Görüşmeci dışarıdaki sekreterin doldurduğu sarı karta göz attı. Doğru değil mi Bay Knight?" Rolly başını eğdi. Bay kelimesi kendisini şaşırtmıştı. En son kendisine ne zaman böyle hitap edildiğini hatırlamıyordu. "Önce hakkında bir şeyler öğrenelim bakalım." Görüşmeci önüne üstü basılı bir kağıt tomarı çekti. Yeni işe alma tekniğinde adayların formları kendilerinin doldurması diye bir şey yoktu. Geçmişte okuyup yazması çok az olan pek çok insan çağdaş toplumun standart bir görev olarak gördüğü şeyi yapamadıkları için geri çevrilmişlerdi. Formülleri doldurmak. Temel soruların üstünden çabucak geçtiler. Adı Knight, Roland, Joseph Lewis, yaşı 29, adresini söyledi. Bunun başkasına ait külüstür bir oda olduğunu ve kendisinin kovulana kadar bir iki gün orada oturabileceğini sözlerine eklemeden. Oysa hayatının büyük bir kısmı bu gibi yerlerde, bunları bulamadığı zamanlarda sokakta geçmişti. Ana babası adlarını söyledi. Ana babası birbirleriyle evlenmedikleri, hatta bir arada bile yaşamadıkları için soyadları tutmuyordu. Görüşmeci üzerinde durmadı. Alıştığı bir şeydi bu. Rolly de şunları söyleyebileceği halde söylemedi. Annesi bir kere göstermiş olduğu için babasını tanıyordu. Yalnızca bir kere görebilmişti. Kafasının içinde öfkeli yüzlü, yanağında bir yara izi bulunan ve oğlu ile ilgilenmeyen iri yarı bir adam hayali vardı. Yıllar önce Rolly babasının müebbet hapse mahkum olduğunu duymuştu. Hala orada mı olduğunu yoksa çoktan ölmüş mü bulunduğunu bilmiyordu. Anasına gelince 15 yaşında evden kaçana kadar bir arada yaşamış sayılabilirlerdi. Şu anda Cleveland'da ya da Chicago'da olduğunu tahmin ediyordu. Çok yıllar var ondan da bir haber alamamıştı. Öğrenim durumu. 8. sınıfa kadar okumuş, okulda zeki bir öğrenciydi. Önüne yeni bir şey çıktığı zaman bu zekası yine de uyanıyordu. Ama kara derili bir insanın beyazların düzeninden kurtulmak için nedenli bir zekaya ihtiyaçları olduğunu biliyordu. Bu kendisinde hiç olamayacaktı. Bundan önce çalıştığı yerler. Hatırlamaya çalıştı. Okuldan çıktıktan sonra çeşitli işlerde çalışmıştı. Komilik yapmış, kar küreklemiş, araba yıkamıştı. Sonra 1957 yılında Detroit'te ekonomik bunalımın içine girince işsiz kalmış, kumar oynamış, yan kesicilik yapmış ve otomobil hırsızlığından tutuklanmıştı. Görüşmeci, "Sabıkanız var mı Bay Knight?" diye sordu. "Evet, ayrıntılarını rica edeceğim. Bunları sonradan araştırdığımızda baştan söyleyeyim de aklınızda bulunsun. Onun için sizden doğrusunu öğrenirsek daha iyi olur." Rolly omuzlarını silkti. Elbette araştırır doğrusu bu çocukları. Bu kadar yağlanmaya ihtiyacı olmadan biliyordu bunu zaten. Adama önce otomobil hırsızlığını anlattı. O zamanlar 19 yaşındaydı. Cezası tecil edilmiş, 1 yıl gözaltına alınmıştı. Nasıl olduğunu sorma işte. Arabadakilerin onu yolda bulup almaları, kendisinin de sadece biraz eğlenmek için seyirci olarak gitmiş olması. Sonra polislerin arabayı durdurup hepsini birden hırsızlıkla suçlamaları kimi ilgilendirirdi ki? Ertesi sabah yargıç önüne çıkmadan önce Rolly'ye bir teklif yapmışlardı. Suçu kabul edersen 1 yıl gözaltına alınmaktan kurtulursun. Şaşkın ve korkmuş bir halde olduğu için hemen kabul etmişti bunu. Sözlerini tutmuşlardı da. Duruşma salonunda 5 saniye bile kalmamıştı. Daha sonraları bir avukat kendisine suçluluğunu kabul etmemesinin de aynı sonucu vereceğini, yargıcın sadece bir ihtarla yetineceğini anlatmış, suçluluğu kabul etmesini ise sabıka kaydına işleneceğini, ömrünün sonuna kadar omuzlarında kalacağını söylenmemişti. Bundan sonraki cezası da arttırmıştı bu durumu. Görüşmeci bundan sonra ne oldu diye sordu. İçeri girdim. 1 yıl sonraydı bu. Yine otomobil hırsızlığı. Bu seferki gerçekti ama. Hiç yakalanmadı. 2 hırsızlığı daha vardı. 2 yıl. Başka bir şey var mı? İşte işin en güç noktası gelip çatmıştı. Buna karşılık verdikten sonra defterleri hep kapatmışlardı. İş yok. Ama pis işlerini nerelerine isterlerse soksunlardı. Rolly hala neye kapılıp da buraya geldiğini merak ediyordu. Silahlı soygun. 5 ile 15 yıl arası hapis istendi. Jackson cezaevinde 4 yıl yattı. Kuyumcu dükkanı. 2 kişi kilidi kırıp girmişlerdi geceleyin. Bütün alabildikleri bir avuç ucuz kol saatiydi. Dışarı çıkarken yakalanmışlardı. Rolly aptallık etmiş yanına bir 22'lik almıştı. Silahı cebinden bile çıkarmadığı halde üzerinde taşımış olması cezasını ağırlaştırmıştı. İyi huydan dolayı mı çıkarıldınız cezaevinden? Hayır, gardiyan kıskanıyordu beni. Benim hücreme yerleşmek istiyordu. Orta yaşlı zenci görüşmeci başını kaldırdı. Şakadan anlarım dedi. Sıkıntılı bir güne neşe kadar ama iyi davranışlı değil mi? Eğer öyle derseniz öyle olsun. Evet, öyle diyorum. Adam bunu da yazdı. Şimdi nasılsınız Bay Knight? Yani polisle filan başınız dertte mi şu anda? Rolly hayır anlamında başını salladı. Bu Tom amcaya dün geceden söz edecek değildi. Kızdırdığı beyaz domuzdan uzak durmazsa gerçekten de başı beladaydı. Bu düşünce eski korkularını hatırlattı. Cezaevi korkusuydu buraya gelişinin gerçek nedeni. Görüşmeci sorular soruyor, pireli bir köpekten daha çok uğraşı içinde yazıyor da yazıyordu. Rolly kendisini kapı dışarı etmemiş oldukları için şaşırmıştı. Oysa bu iş için bir silahlı soygun sözü yeter de artardı bile. Bilmediği, kimsenin kendisine söylemeyi düşünmediği şey gazetede okumazdı, bu yeni işe alma sisteminin sabıka kayıtlarına pek aldırış etmediğiydi. Başka bir odaya gönderildiler, soyundu, muayene oldu. Beyaz ve genç bir adam olan doktor Rolly'nin çökmüş avurtlarına ve kemikli vücuduna baktı. ''Ne işe girersen gir ama sana verdikleri paranın bir kısmı ile daha iyi beslenmeye ve biraz kilo almaya bak, yoksa ölür gidersin.'' dedi. ''Zaten burada yollayacakları dökümhaneni de çok yaşamazsın ya ama belki de montaja koyarlar, ben öyle yazacağım.'' Rolly nefretle dinliyordu. Şimdiden bu düzenden ve düzenin içindeki insanlardan nefret ediyordu. Bu parlak beyaz olan kendisini ne sanıyordu? Tanrı mıydı sanki? Rolly'nin ekmeğe ihtiyacı olmasaydı şu anda çalışması gerekmezdi. Şimdi oradan çıkar giderdi. Canları cehenneme hepsinin. Ama bir şeye kararlıydı. Bu adamlar kendisine nasıl bir iş verirlerse versinler, gerektiğinden bir gün fazla bile kalmayacaktı orada. Tekrar bekleme odasına, oradan da görüşme bölmesine döndü. Az önceki adam, ''Doktor nefes alabildiğini söylüyor.'' dedi. ''Ağzını açtığın zaman öte taraftan gökyüzünü görmediği için işe alıyoruz seni. Montajda çalışacaksın. İş yorucudur ama ücret iyidir. Sendika o tarafını ayarladı. İstiyor musun?'' ''İşte buradayım ya. Ne diye soruyorsun?'' ''Orospu çocuğu ne bekliyordu sanki?'' Evet, buradasın, görüyorum. Yani bunu evet olarak kabul ediyorum. Birkaç hafta süren bir eğitim göreceksin ama o sürede de haftalığını alacaksın. Dışarıda sana gerekli bilgileri, nereye gideceğini, ne yapacağını anlatacaklar. Gitmeden önce bir nokta daha var. İşte vaaz kısmı başlamıştı bir de. Rolly Knight kokusundan anlardı bunu. Görüşmeci kalın çerçeveli gözlüğünü çıkardı, masanın üstüne doğru eğilerek parmaklarını kavuşturdu. Akıllısın dedi, durumu biliyorsun, karşına çıkan fırsatı tanıyorsun, bu zamanın ve durumun yarattığı bir fırsat. Gerek insanların, gerekse bu şirket gibi şirketlerin şimdi eskiden sahip olmadıkları yeni bir vicdanları var. Bunun gecikmiş olduğuna aldırma, bütün iş şu anda gelmiş olması. Daha pek çok şey var değişmekte olan, inanmayabilirsin ama gerçektir bu. Spor ceketli tombul görüşmeci bir kalem aldı, parmakları arasında yuvarladı, yine bıraktı. Belki de bundan önce hiç fırsat tanınmadı sana. Bu ilkidir belki de. Ben öyle düşünüyorum. Sabıka kaydınla bunun ele geçirebileceğin tek iş olduğunu söylemezsem görevimi yapıyor sayılmam. Buradan senin gibiler çok gelip gidiyor. Bazıları bunu başarıyorlar, bazıları da yine eski yollarına dönüyorlar. Başaranlar başarmak isteyenlerdir. Adam Rolly'nin yüzüne dikkatle baktı. Aptallık etme Knight. Yakala bu fırsatı. Bugün sana verebileceğim en faydalı öğüt budur. Elini uzattı. İyi şanslar. Rolly istemeye istemeye aldatıldığını hissederek ama bunun nasıl olduğunu bilmeyerek uzatılan eli sıktı. Dışarıda kendisine neler yapması gerektiğini anlattılar. Şirketin ve devletin el birliğiyle desteklenen eğitim programı 8 hafta sürüyordu. Rolly ancak 1,5 hafta dayanabildi buna. İlk hafta sonunda eline aldığı para bütün hayatı boyunca kazandığından çok fazlaydı. Pazartesi günü güç bela kalkıp şehrin öteki ucundaki fabrika eğitim merkezine yetişebildi. Ama salı günü yorgunluğu üstün geldi. Perdesiz penceresinin kirli camından giren güneş yüzüne vurana kadar uyudu o gün. Rolly gözlerini kırpıştıra kırpıştıra kalktı, pencereye gidip dışarı baktı, sokaktaki saat öğleyi gösteriyordu. İşi kaçırmış olduğunu anladı hemen, kayıtsızlıkla karşıladı bunu. Daha ilk başından beri başka bir sonuç beklemediği için hayal kırıklığına uğramamıştı. Sonun ne zaman ve ne şekilde geleceği önemsiz ayrıntılardı sadece. Yaşantısı ne Rolly Knight'a ne de onun gibi binlerce insana herhangi bir şeyi uzun vadeli olarak düşünmeyi öğretmemişti. Hiçbir şeysiz doğmuşsan ve o zamana kadar hiçbir şeye sahip olamamışsan uzun vadeli bir görüşün olamazdı. Yalnız bugün, bu an, bu saniye vardı önemli olan. Beyazların dünyasında yaşayanlar, cahiller, düşüncesizler, bu davranışı tembellik olarak nitelerler ve suçlarlardı. Daha çok anlayışa ve sempatiye sahip olan sosyologlar ise buna yaşanan zamana uyma ya da geleceğe güvensizlik adını verirlerdi. Rolly bu deyimlerin hiçbirini duymamış olduğu halde güdüleri her ikisini de kapsıyordu. Güdüsü şu anda hala yorgun olduğunu da söylüyordu kendisine. Tekrar yatağa dönüp uyudu. Daha sonraları ne iş bulma bürosuna ne de eğitim merkezine dönmek için bir çaba harcamadı. Eski yerlerine, köşe başlarına döndü. Becerebildiği zaman 1-2 dolar elde etti, beceremediği zaman aç yattı. Mucize denilecek bir şekilde kendisine düşman ettiği polis peşini bırakmış görünüyordu. 4 hafta kadar sonra bir gün kaldığı eve eğitim merkezinin bir öğretmeni geldi. Rolly adamı hatırlıyordu. Çıkmak zorunda kaldığı 3 kat merdivenden dolayı oflayıp puflayan göbekli, kırmızı suratlı eski bir ustaydı bu. Ters bir sesle "Niçin kaçtın işten?" diye sordu. "Piyangodan büyük ikramiye vurduk babalık. İşe falan ihtiyacım yok artık." "Ah sizler yok musunuz?" Ziyaretçi odayı tiksintiyle gözden geçirdi. Sizler gibilerini vergilerimizle beslemekte olduğumuz düşüncesi deli ediyor beni. Eğer bana kalsaydı... Cümlesini yarım bırakarak cebinden bir kağıt çıkardı. Buraya bir imza at bakalım. Artık işe gelmeyeceğin yazılı. Başına bir bela gelmemesi için Rolly kağıdı imzaladı. Şirket şu çekleri de yolladı imzalaman için. Bunların da geriye verilmesi gerek. Elindeki bir tutam kağıt arasından birkaç tanesini çıkartıp uzattı. Rolly çekleri de imzaladı. 4 taneydiler. Öğretmen bir daha başkalarına bu kadar yük olmamaya gayret et dedi pis bir sesle. Rolly Knight haydi babalık çek arabanı diye karşılık verdi esneyerek. Ne Rolly ne de ziyaretçisi bu konuşmaları sırasında karşı kaldırımda bekleyen yeni ve pahalı bir otomobilin farkına varmamışlardı. Arabanın içinde uzun boylu, önemli görünüşlü, kır saçlı bir zenci vardı. Adam eğitim merkezi öğretmeninin içeri girişini dikkatle gözlemişti. Şişman, kırmızı suratlı adam dışarı çıkıp arabasına binerek yola koyulunca öteki arabada onu kendini belli etmeden bütün öğleden sonra izlediği gibi izlemeye başladı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 159.